Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da. Medeniyet Coğrafyamız programında bir haftanın ardından tekrar birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba.
Hayırlı akşamlar, merhaba.
Evet hocam, Türkiye ve Rusya bilhassa son haftalarda önemli gelişmelere sahne oluyor. Tabii Rusya ve Türkiye'nin birlikte hareket etme kararıyla birlikte önceki haftalarda Türkiye'de ardı ardına patlamalar meydana gelmişti. Tabii sadece Rusya ile birlikte hareket ettiği için değil, altını çizelim onu tabii. Ama son bir haftada Rusya'da önemli gelişmeler yaşandı ve onların ilki geçen hafta bizim programımızın saatinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov bir suikasta kurban gitti ve suikastı gerçekleştiren kişi FETÖ ile bağlantılı olduğu kuvvette muhtemel bir özel bir çevik kuvvet polisi. Bu gelişmeden başlayalım müsaadenizle, hem de ilk baştan başlamış oluruz. Tabii Türkiye'de yaşananlar ve Rusya'da, Rusya ile ilgili bu yaşananlar bir tesadüf mü yoksa bunlar bir örgü içinde mi gelişiyor?
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Geçen hafta tam da bizim programımızın olduğu evet. saatlerde Rus Büyükelçisi'ne Ankara'da yapılan suikast haberi dünyayı anında kapladı. Bu suikast görünüşte 22 yaşındaki bir çevik kuvvet mensubu ve şu anda fiilen görevde olan bir evet. polisin, Türkiye Cumhuriyeti'ne maaş alan bir polisin yaptığı ve arkasından işte Arapça sloganlar atarak bunu Suriye'deki direniş bu El-Kaide'nin evet. kollarından birinin üzerine yıkma çabası ve sonuçta Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığı imajını dünyaya veriyor. Evet. Bu kadar işte Beşiktaş saldırısı, Kayseri saldırısından sonra Ankara'daki büyükelçinin de katledilmesi olayı
bir
Türkiye için
iki kuş aynı
negatif
zamanda,
bir şey. Ancak evet. burada Rusya gibi bölgede oldukça dominans hale gelen bir ülkenin büyükelçisini öldürme cesaretini öyle tek başına bir polisin, hatta FETÖ'nün bile kendi başına veremeyeceğini, bunun arkasında daha büyük evet. güçlerin olacağını bilmek çok zor olmasa gerek. Hı hı. Dolayısıyla Rusya bu işin peşini bırakmayacaktır. Nitekim evet. o polis memurunun 15 Temmuz hadisesinin hemen akabinde Erbil'e gitti ve Erbil'de evet. o CIA bürosunun yakınında telefonun sinyalinin 7-8 saat kesildiği. Yani artık doğduğu günden bugüne kadar onun bütün ilişkileri bir şekilde hı hı. çözülecektir. Türkiye bunun peşini bıraksa Rusya bırakmayacaktır. Evet. Ve bunun perde gerisindeki elleri de Rusya bir şekilde bulup kıracaktır. Çünkü uçak hadisesinde Türkiye'ye çok büyük tepki gösteren Putin hı hı. bu hadiseden sonra Türkiye'yi suçlayacak hiçbir beyanatta bulunmadı. Hatta yılbaşı konuşmasında geçtiğimiz günlerde 1500 civarındaki basın mensubuna düşürülen Rus uçağında da Türk yetkililerin dahli olmadığı kanaati hı hı. hasıl olmaya başladı. Ve bu işin FETÖ tetikçilerine yaptırıldığı evet. ve bunun perde gerisinde kimler olduğunu da çok iyi bildiğini ifade evet. etti. Bu aynı zamanda Türkiye ile Rusya'nın bir adım daha yakınlaşmasına ve Moskova'da yapılması hı hı. planlanan ve hemen akabinde de gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de garantör ülke ilan edilmesiyle sonuçlanan Amerika ve İngiltere'nin Batı'nın evet. bir anda Suriye'de boşa düştüğü bir anlaşmanın imzalandığı hı hı. ve Astana'da da önümüzdeki ay bu işin ete kemiğe büründürüleceği ilan edildi. Bu ise bu eylemleri yapıp karanlık planları tezgahlayan ülkelerin asla istemeyeceği bir durumdu.
Evet. Hocam sadece Rusya ile ilgili yaşanan gelişme bu değildi. Bununla birlikte iki Rusya'nın diplomatı daha öldürüldü ya da ölü bulundu evet. diyelim. Bunlardan biri Rusya'nın NATO denetçisiydi. Bu ölü bulundu ve ilginç bir şekilde suikast mı yoksa intihar mı ya da bunun arkasında ne var diye soru işaretleri yatıyor. Yine bir başka isim de Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Rusya'daki evinin önünde ölü bulunmuştu. Yani toplam 3 diplomatını kaybetmiş oldu bu hafta Rusya. Bu diplomatları hedef alma neyi işaret eder acaba?
Önce NATO'daki NATO denetçisi olan Rus diplomatın intihar etti açıklamasıyla başlamak istiyorum. Ailesi kesinlikle böyle bir şey olmadığını, çünkü 3 tane ruhsatlı silah var, başka bir silahla öldürülüyor. Ve solak insan sağ tarafından kurşun sıkılıyor. Artı bu insanın hazırlamış olduğu raporlara baktığımızda Birleşmiş NATO'ya bağlı bazı şirketlerin silah ticaretinden ve karanlık işlerden kazanan paraları aklayarak bunu terör örgütlerine yardım ettiğini belgeleyen bir kişi bu. Yani kısaca NATO adını verdiğimiz Kuzey Atlantik Savunma Paktı üyelerini korumakla mükellef olan bir teşkilatın bir takım yasa dışı yollarla terör örgütlerini finanse ettiğini belgeleyen kişidir bu öldürülen kişi. Yani bu tür uluslararası suikastlar öyle durup dururken rastgele yapılmaz, seçilmiş hedeflerdir. Bunun Rus olması ise ayrı bir anlamı önem taşıyor. Çünkü Türkiye ile birlikte Rusya da artık hedef tahtasına konuldu. Yani şu anda dünyayı dizayn etmeye çalışan yeni dünya ve küreselcilerin en sevmediği iki kişi Putin ve Erdoğan. Trump'a da bu yüzden çok karşı çıkmışlardı. Çünkü bunlar devletçi, diğerleri ise küreselciler. Şu anda dünyada küresel kapitalizmin yaygınlaşması yolunda hamleler yapan ve bu hamleleri boşa çıkarmaya çalışan her türlü gücü ayak bağı görüp ortadan kaldırmaya çalışan, gerekirse gözdağı veren hareketlerdir. Dolayısıyla bu Rus büyükelçinin katledilmesi, göreceksiniz düşen Rus uçağındaki o işte Soçi'den kalkıp Suriye'ye gitmekte olan uçağın düşmesinden de kara kutu bulunsun. Yine bir takım istihbarat örgütlerinin tezgahlarının olduğu çıkarsa hiç şaşırmayınız. Yani düşük bir ihtimal uçakların eski olması, bir takım yani teknik arızayla, teknik bir arızayla düşme ihtimali var ama çok düşük. Çünkü niye Rusya'da yüzlerce, binlerce sefer yapan bu uçak filosundan sadece Soçi'den kalktıktan hemen sonra simgesel bir anlamı olan
Suriye'ye gidiyor. Kızıl Ordu korosu içinde bulunuyor.
Yani bu kadar tesadüfün üst üste ve böyle bir zamanda olması, yani bunu teknik arızayla açıklamak çok çok düşük bir ihtimal. Yani imkansız değil ama çok düşük bir ihtimal. Daha çok bu işin içerisinde de tıpkı bizim binbaşı Cem Ersever'in uçağının düşürülüp arkasından da işte buzlanma sonucu düştü diye o 1990'ların başında o PKK ile ilgili önemli bulguları yapan bir komutanımızdı. Dolayısıyla Eşref Bitlis'in, Cem Ersever'in, hep bunlar bu şekildedir. Bu uçakta da böyle bir bit yeninin olduğunu ve bunun ileriki tarihlerde çıkacağını tahmin ediyoruz.
Evet hocam. Peki Rusya ve Türkiye bağlamında yaşanan sıcak gelişmeleri tamamlamış olalım ama tabii bir başka yine Türkiye ve Rusya'yı ilgilendiren nokta Halep'ti geçen haftalarda. Bu Carlos suikastından önce de dünyada konuşulan şey Halep'ten tahliyelerdi. Başarılı bir şekilde aksaklıklar çıksa da sürüyordu ki şu anda Allah'a şükür tahliyeler tamamlanmış durumda. Halep'teki bu tahliyeleri nasıl değerlendirirsiniz? Halep'in şu andaki durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Türkiye bir atak yaptı. Asgari müştereklerde buluşma sloganıyla İran ve Rusya ile bir noktada buluştu. O da Suriye'nin toprak bütünlüğü.
Evet.
Şimdi İran da diyor ki Suriye'nin toprak bütünlüğü olsun. Türkiye ve Rusya'da. Evet. Şimdi buradan girdik ama bu bir sonraki cümle karışık olmakla birlikte bir ortak payda yakalayarak önce silahların susması ve Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde ateşkes.
Evet.
Ve bu ortak paydada buluşulduktan sonra Rusya ile Türkiye biraz daha yakınlaşarak, İran biraz daha uzakta durarak, evet, bu Halep tahliyesi konusunda bir takım mutabakata vardılar. Sivillerle birlikte orada mücadele eden Özgür, evet, Suriye Ordusu mensubu silahlı direnişçilerin de sağ salim İdlib bölgesine nakledilmesi konusu. Bu konuda bu sabah yine bir beyanat vardı. Türk dışları diyor ki biz bugüne kadar Irak ve Suriye hadiselerinde bütün müttefiklerimiz tarafından bir şekilde yarı yolda bırakıldık. Mesela, evet, Amerika'sı, İngiltere'si, diğer ülkeler. Ancak Rusya diyor bu konuda verdiği sözü yerinde, evet, duruyor. Yani o, evet, da bir doğulu bir ülke olduğu için, yani Rusya yeri geldiğinde çok acımasızdır. Mesela o Halep'teki o bombardımanları atan Rus, hı-hı, uçaklarıdır. Evet. Bunu bir kenarda tutmamız lazım. Yani Rusya
sütten çıkmış ak kaşık değil.
Ancak Rusya'nın Batı ülkelerinden farkı, siz bir konuda mutabakata varmışsanız, bir konuda bir noktada bir çözüm üretmişseniz ona sadık kalıyorlar. Ve Halep'teki o masum insanların ki sayıları 70-80 bini buluyor.
Evet.
İdlib bölgesine getirilmesi ve Türkiye'deki basın yayın organlarından görüyoruz o Antakya civarında. Yani çıplak ayakla terlikle dolaşan, tir tir titreyen ve ki son, evet, 25-30 yılında en soğuk kışı yaşanıyor. Yani İdlib, Halep bölgesi çok kar yağan bir yer değil, Adana'dan daha güneyde olan, evet, bir bölge burası. Ve kaderin garip cilvesi tam da bu insanların yerlerinden, yurtlarından edildiği günlerde son yılların, hı-hı, en sert kışının yaşanması, o dramatik sahnelerin görmemize sebep oldu. Bundan sonraki adım da önemli. Oradan tahliye edilen insanların içerisinde özellikle İdlib bölgesinde, Kafkas bölgesinden gelen direnişçiler de var. Rusya şimdi bu İdlib civarını bombardıman yapacak mı? Burası bir güvenli bölge mi olacak? Bundan, evet, sonraki oradaki ÖSO güçleri Halep Kalkanı, Fırat Kalkanı harekatına, hı-hı, mı katılacak? Bundan sonraki adım çok daha önem arz ediyor. İşte bunlara çözüm bulabilmek açısından da Türkiye ile Rusya'nın ortak bir mutabakatla bu işi götürmesi sulh ve selamete ermek için iyi bir şey.
Evet.
Bazılar diyor ki Amerikan politikası Suriye'de iflas etti. Aslında da ben çok daha farklı görüyorum olayı.
Nasıl olacak?
Amerika tam da böyle olmasını istiyordu zaten.
Yani, neden peki?
Çünkü yakılmış, yıkılmış, viraneye çevrilmiş bir Suriye, bir Irak kimin işine geliyor dersiniz? Bakınız İsrail bu işten çok memnun.
Evet.
Amerika'da bir tek bomba patlamıyor. İngiltere'de patlamıyor. İran'da patlamıyor. Dolayısıyla bombaların patladığı, yakılıp yıkılan, yerinden yurdundan edilen insanlar hep bu coğrafyada bizim insanımız. Ve bizim medeniyetimiz yok ediliyor. Hı-hı. Bu nedenle de geriye dönüp baktığımızda bütün bu hadiseler aslında Amerika'nın o kadar da elinin temiz olmadığını, hı-hı, eğer isteseydi Türkiye bunu ta 5 yıl önce işte,
evet,
Suriye sınırı boyunca güvenli bölge, uçuşa yasak bir bölge ilan etseydi Amerika, bu mülteciler Türkiye'ye bile gelmeden orada kamplar kurulurdu. İsteseydi Esed'i de
devirirdi.
Devirirdi bunu Amerika'nın, hı-hı, gücü. Yani Libya'dan çok daha kolaydı. Fakat yerine getireceği yeni yönetim İslam motifli, İslam tandanslı olacağını gördüğü için tam da bunu yaptı. Ve bu saatten sonra da artık Suriye'de hangi rejim, hangi düzen iş başına gelirse gelsin, Suriye daha bir çeyrek asır belini doğrultamaz. Tam da istenen buydu. Ha, bundan sonra artık Suriye bütün mü kalır, parça mı olur? Bunu da, hı hı, ilerleyen yıllardaki gelişmeler gösterecektir. Ancak bütün de olsa, parçalı da olsa, 3'e 4'e de bölünse artık eski Suriye'den eser olmadığını, yani artık, hı hı, Bağdat gibi Halep'in de harap olduğunu görüyoruz.
Evet. Tabii az önce cümleleriniz arasında da geçti. Türkiye, İran ve Rusya arasında bundan sonra Halep'in ardından bu ateşkesi bütün bir Suriye'ye yaymak için bir anlaşma ortaya konuldu. Bir irade beyanı ortaya konuldu. Bu anlaşmadan siz ümit var mısınız? Astana'da yapılacak görüşmeler nasıl bakarsınız?
Şimdi ateşkesi Türkiye ve Rusya canı gönülden istiyor. Sebebi şu, Rusya istediğini aldı. Yani Laskiye ve Tartus bölgesinde zaten o bando mızıka ekibi de onları neşelendirmek evet. için geliyordu. Noellerini kutlamak için. Yani Rusya üstünü kurdu. Kontrol edebilecek alanları kontrol etti. Bu saatten sonra yani Rakka'da, Deirizor'da, diyelim ki Şengal bölgesinde kimin olduğu, kimin elinin kimin cebinde olduğu, Kürtler mi, Araplar mı, Türkler mi orada hakim olduğu çok da fazla Rusya'yı ilgilendirmiyor. Zaten evet. Suriye petrol zengini bir bölge de değil. Bu hı-hı. nedenle Akdeniz'deki üslerini kurdu. Bir an evvel ateşkesin olup daha fazla maliyetin Rusya'ya gelmesini istemiyor.
Evet.
Türkiye açısından da Rusya'yla belli bir noktada birleşirse sınırı boyunca o PKK-YPG yapılanması, çünkü DAEŞ, PKK her iki taraf içinde terörist evet. grup ilan edildi. Türkiye kendi sınırlarını temizleme çabasında. Fakat İran ateşkesi istiyormuş gibi gözüküyor ama çok da fazla istekli olduğu gözükmüyor burada. Çünkü İran Tahran'dan Beyrut'a kadar, yani Lübnan, Suriye, Irak hattından yani Akdeniz'e kadar kesintisiz bir Şii kuşağı oluşturmak istiyor. Bunun için de daha henüz Musul bölgesinde, Deirizor, Rakka bölgesinde, yani o IŞİD bahanesiyle o bölgeler tamamen o Şii yönetimin eline aha. geçmedi. İran bu işleri kotarmaya çalışıyor. İran'ın derdi daha bir başka. Yani evet. Suriye'de 1 milyon kişi daha ölmüş, 5 milyon kişi yerinden olmuş. İran'ın umurunda o kadar değil. Umurunda değil. İran'ın esas stratejik hedefi İran'dan Akdeniz'e güvenli bir koridor açmak. Tıpkı PYD, YPG'lilerin Musul'daki petrol ve doğalgaz kaynaklarını aslında adına Kürt denilen ama gerçekte ateist, Marksist, PKK'lı, PYD'li teröristlerin batılı çok uluslu petrol şirketlerinin maşalığını yaptığı bir kuşak evet. oluşturulmak isteniyor. Türkiye'de buna kesinlikle müsaade etmeyeceğini söyledi. Ve nitekim bu Elbap harekatında bunu da kararlılıkla gösterdiğini bütün dünya gördü. Zaten 10 bin tane silahlı militan olduğu söyleniyor DAEŞ'in. Evet. 1000 tanesini Elbap'ta Türkiye öldürdü tek
evet.
başına.
Evet. Bundan tam sonra... da Elbap demişken hocam, Elbap operasyonuna da bir göz atalım. Evet. Elbap'ta kuşatma devam ediyor. İçeriye girildi. Bu çok kritik önem taşıyan Hastane Tepesi bölgesi ele geçirildi. Maalesef şehitlerimiz de oldu. Evet. Tam da bu noktada Türkiye'de neden Suriye'deyiz? Elbap harekatı, Fırat Kalkanı harekatı neden yapılıyor soruları da tekrar sorulmaya başlandı. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Başbakan Binali Yıldırım neden oradayız buna izahat getiriyorlar ama bir de sizden dinleyelim. Neden biz Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye'deyiz, Elbap'tayız? Bir de sizden dinlemek
şimdi
isteriz.
Türkiye'de aydın geçinen tatlı su demokratları bir kesim vardır. İşte kilise DAEŞ'ler doçkalarla geliyorlardı, bombayı atıp kaçıyorlardı. Yani siz evet. onu bombanın tam geldiği yere füze atsanız bile onlar evet. 10 dakika sonra yerini değiştiriyordu. Ve Türkiye baktı ki Kilis'te nüfus başka yerlere göçmeye başladı. Yani kendi topraklarınızda güvenli evet. değilsiniz artık. Ve bu harekata başlamak zorunda kaldı. Çoban Bey, Cerablus derken... Evet. Elbap sınırına geldik. Şimdi Elbap'ın şöyle bir özelliği var. Zaten kapı demektir Bab Arapça'da.
Evet.
Halep'e giden, Membiç'e giden, Musul'a giden, Akdeniz'e açılan yolların kavşak noktasında. Siz o Elbap'ı tuttuğunuz zaman onların başta Cezire, Kobani, Afrin dedikleri bu kantonlar arasında, mesela Kaş'la Göz arasında IŞİD bir kurşun atmadan Tel Abyad'ı boşalttı. Evet. Akçakale'nin altında o iki kantonu birleştirdiler. Burayı da Türkiye işte Cerablus ve Çoban Bey Azez arasında 15-20 kilometre gelince tamam dediler. Buraya kadar gelmenizde bir şey yok. Biz de güneyden Elbap üzerinden bir hilal şeklinde o kantonları birleştirme projesi vardı.
Evet.
Ve bu noktada Elbap'ta PKK'yla, ki ateist, Marksist hı hı. bir sol ideolojiye sahip PKK'yla veya PYD ile, Suriye PKK'sıyla DAEŞ'lilerin ittifak yaptığını görüyorsunuz.
Evet.
Yani şimdi düşününce akla ziyan şeyler olması gerekir ama bakıyorsunuz ki kuklacının aynı olduğunu evet. büyük resimde görürseniz kuklalar bazen birbirinin zıttı gibi söylemlere sahip oluyor ama bir noktada birleşebiliyorlar. Elbap'ı ele geçirmek o kadar zor oldu ki Türkiye için. Çünkü Rakka, Musul ve Elbap, üç tane onların yığınak bölgesi vardı. Üç yığınak bölgesinden bir tanesi bu. Burayı temizledikten sonra da zaman zaman gece baskınlarıyla, intihar saldırılarıyla rahat durmayabilirler. Onun için de Türkiye dikkatinizi çektiyse birkaç gündür yığınak yapıyor. Yani sizin orayı ele geçirmenizden daha da önemlisi orada güvenli bir bölge oluşturmanız. Yani oradaki karakollarınızla, oradaki askeri yığınağınızla artık bir herhangi bir terör gruplarının oraya gelemeyeceği güvenli vereceksiniz ki evet. o bölgeden yerlerini, yurtlarını, köylerini, topraklarını terk ederek Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan mülteciler tekrar evlerine, yurtlarına dönebilsinler. İşte Türkiye onun için de Elbap'ı birkaç güne kadar inşallah tamamen alacaktır ve ondan sonrası da daha önemlisi Türkiye'de iddia ediyorum bu geçen yıl o Cizre'de, Silopi'de, Yüksekova'da yapılan o Hendek terörüne karşı yapmış olduğu, bizim Bordo evet. Berelilerin yapmış olduğu mücadele sonucunda dünyada Amerika'dan da Rusya'dan da ve dünyadaki bütün ülkelerden daha tecrübeli bizim özel birliklerimiz var şu anda. Yani bugün Rakka veyahut da Musul'da bir şehir mücadelesiyle DAEŞ temizlenecekse Türkiye'ye muhtaçlar. Çünkü Musul'un kenarında kenar mahallelerine geldiler. 10 bin kadar kayıp verdiği söyleniyor. Bunu evet. basına yansıtmıyor Irak birliklerinin ve Haçlı Şabi militanlarının. Bu nedenle Türkiye bu kadar terör örgütünü yığınak yaptığı bir bölgede sadece sistem kaynaklanan zayiatımız, şehitlerimiz var ve çok az zayiatla ama biraz zamana yayarak Türkiye bu işi hallediyor. Evet. Aynı şekilde bir konu daha vardı süremiz evet. bitmeden bu Şengal meselesi.
Evet, evet.
Onunla ilgili de.
Bir de Musul ayağı ya da Irak ayağı olacak mı Fırat Kalkanı harekatının evet. diye soralım. Barzani'den de açıklamalar var bir taraftan PKK ile ilgili, Şengal ile ilgili. Halkın yararı için Şengal'den çıkın diye sesleniyor PKK'ya, yoksa güç kullanırız diyor Barzani. Türkiye'den de buna paralel açıklamalar var. Neler söylersiniz?
Şimdi Şengal dediğimiz yer dağlık bir bölge. Irak'ın kuzeyinde, Suriye sınırında. Ve orada daha önce Müslüman olmayan Kürt ezidilerin çoğunlukta olduğu bir bölgeydi. DAEŞ oraya oraya gelince onların büyük bir kısmı bizim Batman, Diyarbakır o bölgeye kaçtılar. Şu anda Türkiye'de sığınmacı korumda. Yani ezidiler. Ve o bölgeyi PKK şeyden sonra, DAEŞ'ten sonra PKK'lılar bir şekilde ele geçirdi ve şu anda da orayı
ikinci bir kandil
evet. yapma niyetindeler. Ve işin garibi Barzani o bölgede bir taraftan o Talabani güçleri, bir taraftan İran destekli Goran hareketi, diğer taraftan merkezi Irak hükümeti ve PKK derken Barzani'yi hem güneyden hem kuzeyden adeta yavaş yavaş sıkıştırıyorlar ve koltuğunu tehlikede gördü.
Evet.
Ve tegane destekçisi de Türkiye. Türkiye ile ortak paydası ise bu Şengal bölgesindeki PKK inleri. Dolayısıyla Türkiye ile Barzani aynı noktada birleştiler ve buradaki PKK'lı teröristleri burada istemiyoruz dediler. Ve bu Türkiye'nin söylemiyle de çok uyuşuyor evet. ve belki de Membiç'le eş zamanlı olarak bahara doğru belki olur. Kesinlikle bu Şengal bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri de bir müdahale yapacak. Barzani ile ortak yapması demek oranın çok daha kolay temizlenmesi evet. demektir. Bundan sonra Türkiye şunu söylüyor. Sınırlarım içinde değil, sınırlarımızın dışında da bu nerede olursa olsun bir terör yapılanması gördüğüm zaman tepesine bilir, orayı evet. dağıtırım diyor. Bunu Amerika gidip Afganistan'da ta Tora Bora dağlarındaki işte 11 Eylül saldırılarını bahane edip yapıyorsa, yani
evet.
binlerce kilometre uzakta yapıyorsa, biz hemen sınırımızın dibindeki terör yuvalarına karşı bu tür harekatı yapmak artık günümüz dünyasında en meşru hak konumundadır.
Evet.
Türkiye'de şunu unutmayalım, son 250 yılın en güçlü konumundadır. Gerek siyasi birlik olarak, evet, gerek ekonomik ve askeri olarak. Tekrar ediyorum, Türkiye son 250 yılın en güçlü olduğu konumdadır. Yeter ki bu siyasi birlikteliğini, bu 15 Temmuz ruhunu, evet, kaybetmesin. Böyle giderse 3-5 yıl içerisinde hiçbir terör örgütü, hiçbir uluslararası karanlık şer odakları Türkiye'nin ilerleyişini durduramayacaktır. Çünkü biz mazlumların duasını, evet, alan bir milletiz. Hı hı. Ve bu kadar dua ile, bu kadar kadir şinaslıkla bütün çevresine iyi, hamiyetperver bir hareket yapan bir ülkeye de Allah onu inşallah lütfedecektir.
İnşallah.
Göreceksiniz. Geçen yıl bu vakitler, yani bu bölüm son cümlesi olarak şunu söylüyorum. Hı hı. Geçen yıl bu vakitler biz neyle uğraşıyorduk? Cizre'de, Silopi'de,
evet,
Yüksekova'da hendek teröristleriyle uğraşıyorduk. Bugün Elbap'taki DAEŞ'lerle. İnşallah seneye bu vakitler artık Musul'umu, Kerkük'ümü, Rakka'yı mı, neyi konuşuruz ve Türkiye'nin artık çevresinde hiçbir terör ininin kalmadığını ve Türkiye'nin Orta Doğu perspektifini daha geniş konuşacağımızı ümit ediyorum.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalayalım ama ikinci bölümümüzde Filistin dosya konusuyla birlikte olacağız değerli dinleyenler. Bir yere ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam da bu kez dosya konusuyla birlikteyiz. Filistin dosya konusunu işleyeceğiz değerli dinleyenler ki Birleşmiş Milletler geçen günlerde önemli bir karara imza attı. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmasını talep eden karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi ki önemli bir başka ayrıntı, ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanmasıyla kabul edildi bu karar. Tabii hocamıza soralım hemen. Bu Birleşmiş Milletler kararı ne anlama geliyor? Ayrıca ABD'nin çekimser kalması nasıl değiştirdi bu oylamanın seyrini? Buyurun hocam.
Evet, Filistin meselesi ayrı bir dram. Birleşmiş Milletler'deki bu veto hadisesi ayrı bir, evet, dram. Şimdi hangisinden başlasak o da ayrı bir konu.
Ancak Filistin meselesini bir özetleyin,
evet,
isterseniz.
İsterseniz, evet, evet, bu konunun tarihi seyrini kısaca, evet, özetleyelim ve bugüne gelelim. Şimdi Filistin coğrafi bir ünitenin adı. Tıpkı Anadolu gibi, Mezopotamya gibi, Horasan gibi. Yani o coğrafyada belli şehirler, bölgeler var. Biz oraya Filistin diyoruz. Mesela eskiden Osmanlı döneminde Şam'a bağlı Kudüs, Gazze, Nablus ve Safe adlı dört sancağın birleşmesiyle oluşan yere Filistin diyorduk. Daha sonra bu sancaklar Kudüs'e bağlı eyalet oldu Osmanlı döneminde. Dolayısıyla Filistin bir coğrafi ünitenin adı ve burada yaşayan insanların da tamamına yakını Arap. Bu Arapların da %90-95'i Müslüman, geri kalan az sayıda Hristiyan ve diğer inançlardan insanlar var. Yahudiler ise buraya sonradan, hani dökme suyla değirmen döndürme hesabı, son 100 yıl içerisinde bütün dünya coğrafyasındaki Yahudilerin buraya taşınmasıyla oluşturulmuş suni bir devlet yapısıdır. Peki şu anda dünyadaki Yahudilerin sayısı ne kadar derseniz 14 milyon civarında Yahudi var. Bu 14 milyon Yahudinin %43'ü bugün İsrail'de, %41'i Amerika'da, geri kalan %15'i de dünyanın çeşitli bölgelerinde. O halde demek ki dünyadaki bütün toplam 14 milyon Yahudinin 5,5-6 milyon arası bir kısmı İsrail'de yaşıyor. Bir o kadar da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu bölgeye Yahudilerin göç edilmesi ta Osmanlı döneminde Abdülhamit zamanına kadar uzanıyor. Abdülhamit'in huzuruna gelen Siyonist lider Theodor Herz, Osmanlı'nın bütün borçlarının ödenmesi karşılığında, evet, Filistin'de birkaç köy büyüklüğünde bir arazi verilmesini istiyor. Ve Abdülhamit Han ise atalarımızın kanlarıyla aldığımız, şehit kanlarıyla aldığımız bu toprakların parayla satılamayacağını belirtip Theodor Herzl'i kovduktan sonra Sultan Abdülhamit'i tahttan indirme
operasyonu
başlıyor ve tahttan indirmekle de kalmıyorlar. Kızıl Sultan lakabını takıyorlar ki tarihte bunca yani Osmanlı adına büyük işler yapmış bir padişah için. Ve Filistin bölgesi Hazreti Ömer zamanında fethediliyor. Ondan sonra çok sayıda işte el değiştiriyor İslam devletleri. İşte Haçlıların bölgeyi istila etmesi söz konusu 1099'da. Selahaddin Eyyubi'nin kurtarması ve Osmanlı Devleti'nin 1517'de Filistin'i Mercidabık zaferinden sonra fethetmesi. Yavuz Sultan Selim 24 Ağustos 1517. 402 yıl Osmanlı yönetiminde kalan Filistin, Osmanlı'nın o Kanal Savaşları'nın ikisini kaybedip kazandıktan 3. Kanal Savaşı'nı kaybedip geri çekilirken Filistin bölgesinde Kudüs'ün ve oradaki kutsal yerlerin zarar görmemesi için bir kurşun atmadan dahi devretmiştir. Evet. Sadece o şehrin harap olmaması adına hızlı bir çekilme olmuştur. Mondros'tan sonra İngiliz mandasına geçiyor Filistin sakin bir kot anlaşmasıyla ve İngilizler bu bölgede bir Yahudi yurdu olduğunu ve dünya Yahudilerinin buraya göç etmesi gerektiği fikrini ileri atıyorlar ve dünyanın dört bir yanından Yahudi göçü oluyor ama onların planladıkları şekilde bir göç meydana gelmiyor. Yani 1917'den 1947'ye kadar düşündüğümüzde 30 yıllık dönemde istenen göç dalgası olmayınca İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Almanların Nazi Almanya'sının Yahudileri yaktığı, Yahudileri soykırımdan geçirdiği hadisesi de dünyada çok aşırı abartılmış bir hadisedir. Çünkü Yahudi soykırımı diye bahsettikleri hadiselerde Yahudilerden daha çok Polonyalılar öldürülmüştür mesela dünya o İkinci Dünya Savaşı sırasında her milletten insanlar kadre uğramıştır ama Yahudiler sanki Avrupa'da öldürülüyor gelin artık burada bir vatanınız var şeyiyle
çok güzel bir şekilde kullanılıyor o
yani bu Nazilerin soykırım ifadeleri çok abartılarak bütün Avrupa şehirlerinde söylenmiştir ve başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından akın akın göçler gelmiş ve Filistin'de Yahudiler ve İsrail ve Filistinlerin ortak bir devleti kurulduğunda bile İsrailler orada azınlıktaydılar. Filistinler nüfus çoğunluğuna sahiptiler. Ancak sürekli olarak gerek Gazze'de gerek Batı Şeria'da bütün İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinli köylüleri acımasızca katledip sürgüne gönderen İsrail yerine dünyadan gelen Yahudiler iskan etmiştir. Ve en son ise 1990'lı yıllarda Yasser Arafat ile İzak Rabin'in Oslo barış sürecinde bir araya gelmesi vardır. 10 yıla yayılmış bir barış süreci vardır ve bu süreç içerisinde sanki iki toplumlu, iki devletli bir Filistin kurulacakmış, hem İsrail hem Filistin olacakmış gibi bir hava verildi ve bu sırada eski Sovyetler Birliği'nden ve Rusya'dan 1 milyon Sovyet Yahudisi İsrail'e geldi ve artık 90'ların sonunda Yahudi göçü tamamlanınca İsrail hemen bir bahaneyle Filistin topraklarını tekrar bombaladı ve barış sürecini bitirdi. Yani bir barış iklimi oluşmuşsa İsrail'in bu planlı bir hareketidir. Bozması da aynı şekilde. Çünkü İsrail hiçbir zaman sadece Batı Şeria ile Gazze ile de yetinmeyecektir. Ürdün'de, Suriye'de, Lübnan'da. Çünkü İnanıyorlar ki arz-ı mevut dedikleri Nil ile Fırat arasında kalan bölgeyi kendilerine vaat edilmiş toprak olarak görüyor Yahudiler. Ve yine Tevrat'tan aldıkları bir inançla diyor ki Allah Yahudileri yarattı, diğer insanları da onlara hizmet etsin diye yarattı. Evet. Adamlar buna iman etmişler. Bak tekrar ediyorum, Allah Yahudileri yaratıyor, diğer insanları da ona hizmet etsin diye yarattı diyor. Şimdi böyle bir hastalıklı yapıdaki insanların eline bir yetki geçince neler yapabileceğini düşünürüz. Tarihte de işte 2000 yıl önce sürgün yemişler. Hala da birazcık elleri güçlendiği zaman neler yapabileceğini Filistinlere gösteriyor. Halbuki tarihte bunlara Hristiyanlar, diğer topluluklar sürekli zulmetmişler ve aşağılamışlar. Sadece Müslümanlar kucak açmışlar Yahudilere ve bugün de en çok zulmü Müslümanlara yapıyorlar. Gelelim son hadiseye, süremiz daralıyor. Birleşmiş Milletler Yahudilere, İsrail Devleti'ne Yahudi yerleşimlerini yapmasını durdurması konusunda nihayet bir karar aldı. Aslında bu karar almasında birçok faktör var. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya 5'ten Büyüktür kampanyasıyla birlikte bütün dünyada artık dedik ya, bu Birleşmiş Milletler de haktan, adaletten hayli uzaklaştı. Öyle ki 5 tane daim üyenin veto hakkı var. Diğer 10 üye ülke de dönüşümlü olarak kıtalardan seçiliyor. Şimdi bu kararda yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir karar alabilmesi için 15 üyenin 9'unun evet demesi gerekiyor. Evet. Ve bu 5 ülkeden herhangi bir de veto etmemesi gerekiyor. Evet. İşte bu Yahudi yerleşimcilerle ilgili 15 üyenin 14'ü evet dedi. Ve Amerika ilk defa çekimser kaldı. Ve İsrail kınandı. Ve bir daha Yahudi yerleşimleri yapma, inşa etme dendi. Ve İsrail'in cevabı şu: bu benim için hiçbir hükmü yok diyor.
Hatta utanç verici bir karar diyor.
Şimdi aynı kararı, yani diyelim ki 57 tane İslam ülkesinde herhangi biri için böyle bir karar almış olsa, yani Anadolu tabiriyle el içine çıkacak yüzü kalmazdı o ülkenin.
Ama yani şu anda bombardımanda başlayabilir yani.
Ve her şey başına gelebilirdi. Evet. Peki bunların gücü nereden geliyor derseniz, tıpkı nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 3 yıl önce FETÖ'cüler Türkiye'nin en hassas noktalarını, işte ordusunu, yargısını, medyasını, finans kurumlarını bir şekilde sızmış ve ele geçirmişlerse, bugün Amerika'da, Almanya'da, birçok batılı ülkelerde görünmez bir elle Yahudi manipülasyonu, medyayı ele geçirmişler, sermaye manipülasyonu yapıyorlar ve o ülkede de tankların üzerine çıkacak bir Türk milleti olmadığı için atlarını oynatıyorlar. Şu anda Amerika mı İsrail'i yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı yönetiyor, hangisi hangisinin şeyi? Biraz karışık
tavukla konuda. Tavukla yumurta, civciv
ilişkisi. Evet, aynen o şekilde. Şu anda peki bu yerleşimci meselesi nedir derseniz, 1947-48'de Birleşmiş Milletler bir taksim yaptı. Dendi ki işte yüzde yaklaşık olarak 51'ini İsraillere verdi, %49'unu Filistinlere verdi ve işin garibi daha verimli toprakları İsraillere verdi. Filistinlerin nüfusu kat kat fazla olmasına rağmen 3'te 1'e 3'te 2'ydi nüfus. Yani o 1947-48'de taksim yapıldığında toplam nüfusun 3'te 1'ini Yahudiler, 3'te 2'sini Filistinler oluşturuyordu. Buna rağmen %51'ini İsrail'e, %49'unu Filistinler verdiler. Araplar bunu hiç kabul etmediler ve sonuçta her başlarını kaldırdığında Fransa'sı, İngiltere'si, Amerika'sı İsrail'e son model silahları vererek Arapları perişan ettiler. Hani balığın o akvaryumun camına her defasına başını vurup ondan sonra da ümitsizliğe kapılıp oradan dönmesi gibi, Araplar artık İsrail'le mücadele etmekten korktular. Ya Türkiye'nin dışında hiç kimsenin Filistin meselesine sahip çıkmamasının sebebi de 1967 Arap-İsrail Savaşı. Arapların kendine en çok güvendiği bir dönemde, işte Cemal Abdülnasır'ın başını çektiği, işte Arapların lideri konumundaydı. Suriye'nin, Ürdün'ün, bütün Arap ülkelerinin bir anda saldırdığı bir sırada İsrail daha onlar saldırıya geçmeden havaalanlarında uçaklarını etkisiz hale getirdi Mısır'ın. Ve o 6 gün süren, çünkü 7. gün cumartesi onlar savaş yapmıyorlar, 6 gün savaşlarında 1967'de bütün Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Şeria Nehri'nin olduğu yere kadar, Ürdün topraklarına kadar işgal ettiler. Ve orasının tamamı zaten Filistinlerden oluşuyor idi. Şimdi İsrail şunu yaptı: kovabildiği kadar Filistinleri yerinden yurdundan itti. Orada kalanlar ise İsrail vatandaşlığını alsa, bakın İsrail vatandaşlığını alsa, bu defa nüfus yarı yarıya oluyor. Yarısı İsrail, şimdi 10 milyon nüfuslu bir İsrail düşünün. 5 milyonu Filistinli, 5 milyonu Yahudi. Evet. Bu işine gelmediği için orayı İsrail'in dışında ilan etti. Fakat onlara ne bağımsızlık verdi, ne özgürlük verdi, ne herhangi bir hak verdi. Orası adeta bir mülteci kampına dönüştü. Onunla da yetinmedi. Dünyadan gelen yeni Yahudiler için en verimli toprakların ve su kaynaklarının olduğu yere Yahudi yerleşimleri koydu. İki köyün arasına diyelim ki bir yerleşim yeri inşa ediyor, bir site inşa ediyor. O iki köyü de birbirinden ayırıyor. Mesela evet. Kudüs'e 20 kilometre mesafedeki bir köy, Kudüs'e gelebilmek için onlarca kilometre yer dolaşıyor ve saatler sonra evet. gelebiliyor. Yani Filistinlilerin topraklarının arasına böyle küçük küçük yerleşimler koydu ve bunlar da en radikal Yahudiler. Dolayısıyla da gelecek bir dönemde Filistin-İsrail anlaşmasının olmasına en büyük engellerden biridir bu Yahudi yerleşimcileri. Çünkü tamamen Filistinlilerin yaşadıkları ana damarlarının ortasına geliyor. Bir site kuruyor.
Yani Orta Doğu'nun ortasına İsrail'in kondurulması
aynen,
gibi.
Aynen. Evet. Çok güzel bir benzetme. Dolayısıyla da dünya kamuoyu dedi ki yani ileride bir Orta Doğu barış isteniyorsa Filistinlerle İsraillerin bir araya gelip bir noktada buluşması gerekiyor.
Evet.
Bunun için de en azından yeni yerleşim yeri kurup problemi daha da büyütmenin bir anlamı yoktur diye bir karar aldılar. Böylece de Hamam'ın namusunu kurtarmaya evet. çalıştılar. Yani hem bu Filistin'deki zulüme Birleşmiş Milletler'in yarım asırdan fazla bir zamandır duyarsız kalması hem de artık Birleşmiş Milletler'in meşruiyetinin dünyanın evet. diğer bölgelerinde tartışılır bir duruma geldiği bir dönemde hem de barış ödülü alan
Obama'nın
gider ayak bir
ödülü hak etme
evet. şeyle yaptığı bir konu. Aslında bu Trump'a da bir pas vermektir bu.
Ne gibi pas?
Çünkü Trump ben bunu tanımıyorum dediği zaman tekrar Yahudiler ve İsrail nezdinde kahraman olacaktır. Hmm. Dolayısıyla şeytanlaştırdıkları Trump'ın da tekrar hizaya gelmesi konusunda veya Yahudilerle ilişkileri sıcaklaştırması konusunda elinde bir koz olacaktır. Zaten İsrail tanımıyorum diyor bu kararı. Evet. Düşünebiliyor musun? Birleşmiş Milletler 50 yıl sonra bir karar alıyor.
Evet. Peki, müeyyidesi falan olmayacak mı?
Yani müeyyide şöyle
alınan bu, bir karar var neticede.
Tamam bir müeyyide uygulamak için diyelim yine, ki herhangi bir karar evet. çıkaracak olsanız Amerika ikinci defa bunu veto eder. Bunu da bildiği için İsrail Orta Doğu'da hani köpeksiz köyde değneksiz gezen evet. adam gibi bu şekilde evet. hareket ediyor. Burada bize düşen Müslümanların birazcık aklını başına toplaması. Yani Suriye'de işte savaştığını söyleyen El Nusra'dan tutun da Hizbullah. Evet. Şimdi her ikisi de İslam'ı tırnak içerisinde en keskin haliyle savunuyorlar. Hizbullahçılar evet. ve Nusracılar seni de beni de evet. normal şartlarda Müslüman bile saymıyorlar.
Ama İsrail'e karşı da hiçbir tutumları, tavırları şu sıralarda en azından
en çok dikkate değer evet. konu budur. Yani evet. normal sıradan 1 milyarın üzerindeki o orta halli Müslümanları insan bile saymayan bu radikal evet. örgütlerin İsrail'e karşı herhangi bir şey yapamayıp gelip kendi insanımızı katletmeleri ve Allahu Ekber diyerek de bunu yapmaları çok insanın evet. içini acıtıyor evet. doğrusu.
Tabii bir taraftan da biz Müslümanlar bilhassa Türkiye'deki Müslümanlar olarak Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ü yalnız bırakmamamız lazım. Bunun altını çizmiş
tabii
olalım.
Yani Filistin'deki o Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin korumasında olan bir şey değildir. Burada hatırlatmak açısından söylüyorum. İslam itikadına göre üç yer kutsaldır. Yani evet. Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi, Mekke'deki Kabe, Medine'deki Mescid-i Nebevi hı-hı. ve Kudüs'teki 144 bin metrekarelik, 144 dönümlük Mescid-i Aksa
dediğimiz
yer kutsal bir mekandır. Dolayısıyla oraya uzanan bir el bizim adeta en mahremimize uzanmıştır. Hı-hı. Ve İsrail'in de burada gözü vardır ve bunun için de uyanık olmak durumundayız.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bu hafta medeniyet coğrafyamızda dosya konusu olarak Filistin'i işledik değerli dinleyenler. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocama çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgilerden dolayı bu haftalıkta bizden bu kadar diyoruz. Haftaya yeniden medeniyet coğrafyamızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim. Hoşça kalın.